Ayrım 28. Kusursuz Plan, Clive Cussler. Sayfa 322. 40. Bölüm. Marion 6 saat uyudu. Uyandığında çadırında 5 bekar kadının daha olduğunu gördü. Bir tanesi yatağının üstüne oturmuş ağlıyordu. İkisi sersemlemiş bir halde boş gözlerle bakarken, diğerleri de metanet gösterip parkta kurulan mutfak tesisinde yiyecek dağıtımına gönüllü olarak yardıma gittiler. Marion yatağından kalkıp elbisesini düzeltti ve yeni edindiği arkadaşlarıyla birlikte askerler tarafından acil müdahale hastanesi olarak kurulmuş çadırlara doğru yürüdü. Doktorlardan biri hemen ona hekim müdahalesi gerekmeyen yaraları temizleyip sarma görevi verdi. Bütün doktorlar ameliyathanede ağır yaralıları kurtarmaya çalışıyorlardı. Marion zaman kavramını yitirmişti. Uykusuzluğuna ve bitkinliğine aldırmadan çocuklara ayrılan barınakta çalıştı. Çocukların çoğu son derece yürekliydi. Marion çok duygulanmıştı. Ailesini kaybetmiş 3 yaşındaki bir kızın kesiklerini ve berelerini sardıktan sonra kız dönüp çocuksu sesiyle ona teşekkür edince Marion gözyaşlarını saklamak için arkasına döndü. Sonra bitişikteki yatağa geçti. Bacağı kırık bir oğlan çocuğu ameliyattan sonra buraya getirilmişti. Marion onun battaniyesini örterken arkasında birinin durduğunu hissetti. Ardından da tanıdık bir ses geldi. ''Affedersiniz hemşire hanım, kolum koptu da tamir edebilir misiniz?'' Marion arkasına dönünce kendisini Isaac Bell'in kolları arasında buldu. ''Ah Isaac, Tanrı'ya şükür iyisin, seni çok merak ettim.'' Bell'in kurumla kararmış yüzü geniş bir gülümsemeyle aydınlandı. ''Biraz yoruldum ama iyiyim. Beni nasıl bulabildin?'' ''Ben dedektifim, unuttun mu? İlk baktığım yer acil servis hastanesi oldu.'' Florence Nightingale'in izinden gideceğini biliyordum. Senin gibi kocaman yüreği olan biri yardıma muhtaç kimselere sırtını çevirmez, özellikle de çocuklara. Bell onun kolunu sıkıp kulağına fısıldadı. Seninle gurur duyuyorum Bayan Bell. Marion geri çekilip aklı karışmış bir halde onun gözlerine baktı. Bayan Bell mi? Bell'in gülümsemesi devam ediyordu. ''Evlenme teklifi için pek romantik bir yer ve zaman sayılmaz ama benimle evlenir misin?'' ''Isaac Bell!'' diye çıkıştı Marion. ''Bana bunu nasıl yaparsın?'' Sonra yumuşayıp Bell'in başını aşağıya çekti ve onu öptü. Başını bıraktıktan sonra güldü. ''Tabii ki seninle evlenirim. Bütün gün bundan daha iyi bir teklif almadım.'' Bell'in gülümsemesi kayboldu ve dudakları büzüldü. ''En çok bir dakika kalabileceğim. Cromwell ve Margaret San Francisco'dan kaçıyorlar. Yaşadığım sürece Cromwell gibi kanlı bir katilin kaçmasına izin veremem.'' Bell'in kararlılığından biraz ürktüyse de Marion'a güçlü bir şekilde sarıldı. ''Sevdiğin adamın evlenme teklif eder etmez hemen oradan kaçması pek alışıldık bir olay değil.'' Onu bir kez daha öptü. ''Seni bekleyeceğim. Mutlaka dön, tamam mı?'' ''En kısa zamanda.'' ''Ben burada olacağım. Herhangi birimizin yakın zamanda bu güzel şehrimizi terk edeceğini sanmıyorum.'' Bell onun iki elini ağzına götürüp öptü. Sonra dönüp çadırdan dışarı çıktı. Bell, Margaret'i bulmak için Nopil'deki Cromwell malikanesine gitmeyi hiç düşünmedi. Kadının da ağabeyiyle birlikte kaçtığına emindi. Zenginlerin ve nüfuzlu insanların saray gibi evleri alevdi. Şehrin her kısmından yangının gümbürtüsüyle çöken duvarların ve patlatılan dinamitlerin gürültüsü işitiliyordu. K model Ford hafif ve süratli bir otomobildi. Aynı zamanda dayanıklıydı. Sokakların ortasındaki moloz yığınları bir dağ keçisi gibi aşabiliyordu. Bell farkında olmadan neredeyse Cromwell ve Abner'ın kullandığı yolu seçmiş, yangından uzak kalmak için o da kuzeydeki dokların etrafından dolanmıştı. Marion'dan ayrıldıktan yarım saat sonra Cromwell'in deposuna gelip otomobili durdurdu. Evet, gerçekten de Cromwell'in vagonu orada yoktu. Felaket zedeleri eyaletin güney tarafına götürmek için yolcu trenlerine ek vagonlar takılmaktaydı. Bu arada yük vagonları da Los Angeles'tan gelecek erzak ve tıbbi malzemeler için sevk ediliyordu. Bell otomobilini tren hattı boyunca sürüp çatısında sevkiyat ofisi yazan ahşap bir binaya geldi. Kapıyı açıp içeri girdi. Trenlerle ilgili kayıtları yazmakla meşgul birkaç memur başlarını kaldırıp Bell'e bakmadılar bile. Sevkiyat şefini nerede bulabilirim diye sordu Bel görevlilerden birine. Memur başıyla bir kapıyı işaret etti. Oradadır. Bel odaya girdiğinde sevkiyat şefi tren parkındaki hatları gösteren büyük bir yazı tahtasına sayılar eklemekteydi. Masasının üstündeki isim tabelasında Morton Gold yazılıydı. Kısa boylu, küçük çeneli, şahin gagası gibi burnu olan bir adamdı. Tahtada 30'dan fazla trenin sevk edilişi, örümcek ağına benzer bir şekil oluşturmuştu. Bel acaba bunlardan hangisi Cromwell'in vagonu olabilir diye düşündü. Bay Gold. Gold dönüp bakınca karşısında cehennemden çıkmış gibi görünen birini gördü. Meşgul olduğumu görmüyor musun? Şehirden çıkan bir tren bulmak istiyorsan Southern Pacific'in deposuna gitmen gerek. Ya da o depodan geriye ne kaldıysa. Benim adım Bell. Fandorn Dedektiflik Şirketi ajanıyım. Seri numarası 16455 olan bir yük vagonunu arıyorum. Gold yazı tahtasını işaret etti. Southern Pacific şirketi canla başla çalışarak binlerce evsiz vatandaşı feribotlarımızla Oakland'a götürüyor. Orada bekleyen yolcu trenlerimiz de felaket zedeleri bölgeden dışarı çıkarıyor. Ülkenin dört bir tarafından 1400'den fazla kurtarma treni gelecek. Körfez'in bu tarafında ve diğer tarafında 300 tane vagonumuz. Hem yük hem yolcu vagonu eyaletin güney kısımlarına yönlendiriliyor. Bu koşullar altında tek bir vagonun nerede olduğunu bilmemi nasıl bekleyebilirsin? Bel adamın gözlerine dikkatle bakıyordu. Bu vagon Jacob Cromwell'e aitti. Bel adamın gözlerinde bir an bu ismi tanıdığını ele veren bir ifade fark etti. Jacob Cromwell adında kimseyi tanımıyorum. Gould da gözlerini dikip Bel'e baktı. Nedir bu iş? Onun özel yük vagonunu çekmesi için bir lokomotif sevk ettiniz. Sen delirmişsin. Böylesine acil bu durumda özel trenler sevk etmem. Size ne kadar para verdi? Sevkiyat şefi iki elini kaldırdı. Tanımadığım birinden para alacak değilim. Saçmalık bu. Bel onun yalanını duymazdan geldi. Cromwell'in treni nereye gitti? Baksana sen dedi Gould artık korkmaya başlayarak. Fandorn polisi misin nesin? Derhal buradan gitmeni istiyorum. Bel şapkasını çıkarıp içindeki bandı siler gibi bir hareket yaptı. Derken şef bir anda küçük Derringer tabancanın ikiz namlusuyla karşı karşıya kaldı. Bel tabancayı adamın sol gözüne dayadı. 60 saniye içinde bana doğruyu söylemezsen ateş edeceğim. Kurşun sadece iki gözünü yok etmekle kalmayacak, yüzünün geri kalanını da tanınmaz hale getirecek. Hayatının geri kalanını yüzü parçalanmış bir kör olarak geçirmek mi istiyorsun? Gold'un yüzü dehşet içinde kasılıp kalmıştı. Sen delisin. Dünyanın kararmasına 50 saniyen kaldı. Bunu yapamazsın. Yapabilirim ve bilmek istediğim şeyi bana söylemezsen mutlaka yapacağım. Bel'in yüzündeki soğuk ifade ve buz gibi sesi adamı blöf yapmadığına ikna etmeye yetiyordu. Gould çaresizce etrafına bakındı ama kaçabileceği bir yer yoktu. Bel izin vermedi. 30 saniyen kaldı dedi tabancanın horozunu kaldırarak. Gold'un omuzları çöktü, gözleri dehşetle büyüdü. Lütfen yapma diye geveledi. Söyle. Pekala dedi Gould güç duyulur bir sesle. Cromwell buradaydı. Vagonunu hızlı bir lokomotife bağlayıp güneye giden bir hatta sokmam için bana nakit olarak 10.000 dolar verdi. Ben şaşırmıştı. Güneye mi? Şehirden tek çıkış o yönde dedi Gould. Bütün tren feribotları felaket zedeleri Oakland'da taşıyıp oradan yardım trenlerini getiriyor. Gidebileceği başka bir yol yoktu. Rotası nedir? Önce San Jose'ye, sonra Körfez'in etrafından dolanıp kuzeye, sonra doğuya dönüp dağları ve Nevada'yı aşarak Salt Lake City'ye gidecek. Buradan ayrılalı ne kadar oldu diye sordu ben. 4 saat falan. Bel baskı yapmaya devam etti. Salt Lake City'ye ne zaman varacak? Gould başını iki yana salladı. Bilemem. Makinistli kurtarma trenlerine yol vermek için yan hatlarda epey zaman geçirecek. Şansı varsa yarın akşama doğru Salt Lake'e varır. Cromwell'in özel vagonuna ne çeşit bir lokomotif taktın? Gould masanın üstündeki dosyayı açıp baktı. Ona 3025 sayılı 462 Pacific verdim. Baldwin yapımı. Süratli midir? Evet ama ondan hızlı birkaç lokomotifimiz daha var. Bunlardan biri ne zaman hazır olabilir? Neden soruyorsun? En hızlı lokomotifini istiyorum dedi Bell tabancasıyla bir kez daha adamı korkutarak. Acil bir durum var. Cromwell'in trenini yakalamam lazım. Gould tahtada yazılı olan bilgilere baktı. Elimde 442 Baldwin Atlantic yapımı bir 3455 var. Pasifik'ten daha hızlı. Ama onarım için halen Auckland'da yatıyor. Ne kadar süre içinde hazır olur? Tamirhane 3 saat sonra işini bitirmiş olur. Onu alıyorum dedi Bell duraksamadan. Kullanım ücreti için faturayı Van Dorn şirketine yollarsın. Gould bir an itiraz edecek gibi olduysa da tabancaya bakınca vazgeçti. Beni ihbar edersen işimi kaybedip hapse girerim. Bana o lokomotifi verip Salt Lake'e gidecek şekilde San Jose hattına sokarsan ağzımı açmam. Gould rahatlayarak derin bir nefes aldı ve Van Dorn dedektiflik şirketi adına bir lokomotifi kiralayıp sevk etmek için gerekli belgeleri hazırlamaya başladı. İşini bitirdiğinde Bell belgeleri alıp bir süre inceledi. Tatmin olduktan sonra tek kelime etmeden çıkıp otomobiline bindi ve feribot iskelesine doğru yola koyuldu. 41. Bölüm. Feribot iskelesine yaklaştığı sırada Bell havada uçuşan küllerden korunmak için başına bir battaniye geçirdi. Gördüğü kadarıyla Chinatown tamamen yanıp kül olmuş, geriye dumanı tüten birkaç direk kalmıştı. Feribot iskelesi ise saat kulesindeki hafif hasar dışında bir zarar görmemişti. Bell saate bakınca tam depremin başladığı 5.12'de durmuş olduğunu gördü. Feribot iskelesinin etrafındaki sokaklar ve kaldırımlar insan yığınlarıyla doluydu. Bütün şehrin yanacağına inanan binlerce kişi kaçmaya çalışıyordu. Kimileri battaniyelere sarılmış, kimileri bir bebek veya alışveriş arabasında 3-5 parça eşyasını taşıyor, ortalıkta tam bir curcuna yaşanıyordu. Ne var ki bütün bu karmaşaya rağmen insanlar birbirlerine karşı nazik ve saygılı davranmaktaydılar. Bell sadece orada durup iskeleden birkaç sokak ötedeki yangını seyreden bir genç adam görünce yanına gitti. Adama $20'lık bir altın külçe uzattı. Eğer otomobil kullanmasını biliyorsanız bu otomobili alın ve gümrük binasına götürüp Van Dorn dedektiflik şirketinden Horace Bronson'a teslim edin. Bu altın külçe sizin olsun. Genç adamın gözleri parladı. Paradan çok bir otomobil kullanacağı için sevinmişti. Evet efendim dedi hevesle, amcamın Maxwell'ini kullanabiliyordu. Bell delikanlının otomobili vitese geçirip kalabalık caddeye girişini memnuniyetle seyretti. Sonra da dönüp şehirden kaçmaya çalışan kalabalığın arasına karıştı. 3 gün içinde tam 225 bin insan San Francisco'nun bulunduğu yarımadayı terk etti. Southern Pacific hiç ücret almadan onları gitmek istedikleri yere götürdü. Depremden 24 saat sonra tıka basa dolu feribotlar saat başı San Francisco'dan kalkıp Auckland'da hareket ediyordu. Bell Van Dorn kimliğini gösterip Buena Vista adındaki bir feribota bindi. Çarkların üstünde bir yer bulup oturdu ve geriye bakarak göğe yükselen alevleri ve kapkara dumanları seyretti. Bütün şehir bir panayır ateşi gibi yanmaktaydı. Auckland'da feribottan indikten sonra bir demir yolu görevlisinden lokomotifin bulunduğu tamirhaneyi öğrendi. Yakından bakınca çelik mamutun görünüşü çok etkileyiciydi. Her yanı siyaha boyanmıştı. Kabinin tavanı raylardan en az 5 metre yüksekteydi. Büyük çalıştırma dişlilerinin çapı 2 metreydi. O günlerde Atlantik tipi lokomotifler mekanik gücün doruğu sayılıyordu. Bell'in gözünde ise çirkin ve habis bir şeyden ibaretti. Kabinin yanında beyaz boyayla 3455 ve Southern Pacific yazılıydı. Bell üstünde makinistlerin her zaman giydiği çizgili tulumu ve kepi olan bir adamın yanına gitti. Adam elinde bir yağ tenekesi, piston silindiri tekerleklere bağlayan biyelleri yağlamakla meşguldü. ''Çok güzel bir lokomotif'' dedi Bell. Makinist başını kaldırıp baktı. Boyu Bell'den daha kısaydı. Kepinin altından kırlaşmaya yüz tutmuş saç tutanları sarkıyordu. Yıllarca son sürat giden lokomotifin kabininden başını çıkardığı için şiddetli rüzgara maruz kalan yüzü kırışmıştı. Masmavi gözleri ve kıvrık fırça gibi kaşları vardı. ''Adel'inden iyisi yoktur'' dedi makinist. ''Adel'in mi?'' ''Dört haneli sayısından daha kolay hatırlanıyor. Çoğu lokomotife kadın adı verilir.'' ''Adel'in çok kuvvetli görünüyor'' dedi Bell hayranlıkla. Ağır yükler ve yolcu taşımak için yapılmıştır. Baldwin fabrikasından çıkalı daha 5 ay olmadı. Ne kadar hız yapabiliyor diye sordu ben. Kaç otomobil taşıdığına bağlı. Hiç otomobil yok diyelim. Makinist bir an düşündü. Önü açık düz bir hatta saatte 150 kilometreden fazla yapabilir. Benim adım Bell. Adama belgeleri uzattı. Lokomotifinizi özel bir görev için kiraladım. Makinist belgeleri inceledi. Van Dorn dedektifi öyle mi? Neymiş bu özel görev? Kasap Haydut adını hiç duydun mu? Duymayan mı var? Gazeteler onun hakkında ne yazıldıysa okudum. Bell ayrıntılara girip zaman harcamadı. Onun peşine düşeceğiz. Özel vagonunu çekmesi için Pasifik tipi bir lokomotif kiralamış. Son hızla Salt Lake City'ye gidiyor. Oradan da Kanada sınırını geçecek. Tahminimce bizden 5 saat önde. Biz kömür yükleyip gerekli buharı oluşturana kadar 6 saat önde olur. Bana onarım yapıldığı söylendi. Tamamlandı mı? Evet dedi makinist. Atölyede biyellerden biri değiştirildi. Mümkün olduğu kadar çabuk hareket ederim. Bell elini uzat. Bu arada benim adım Isaac Bell. Makinist uzatılan eli kuvvetle sıkarken benim adım Nils Lofgren dedi. Ateşçimin adı da Marvin Long. Bell cebinden saatini çıkarıp baktı. 45 dakika sonra görüşürüz. Hattın sonundaki kömür yükleme yerinde olacağız. Bell hemen Oakland istasyonuna gidip oradaki Western Union ofisini buldu. Telgraf şefi ona açık olan tek hattın Salt Lake City olduğunu ve ona ancak saatler sonra sıra gelebileceğini söyledi. Bell görevini açıkladıktan sonra adam gereken kolaylığı gösterdi. Mesajınız nedir? Bunu hemen Salt Lake ofisinize gönderirim. Bell şu mesajı yazdı. Salt Lake City Van Dorn ofis müdürüne 16.455 sayılı yük vagonunu çeken lokomotifi mutlaka durdurun. Kasap Haydut o trende son derece tehlikelidir. Her türlü önlemi alın. Onu yakalayın ve ben gelene kadar tutun. Isaac Bell, özel ajan. Bell mesaj gönderilene kadar bekledikten sonra Lofgren ile Long'un kömür ve su almakta oldukları yere gitti. Kabine binince geniş omuzlu, kaslı kolları olan Long adındaki ateşçi ile tanıştı. Adamın kızıl saçları ateş odasından görünen alevlerle aynı renkteydi. Eldivenini çıkarıp kürek sallamaktan nasır tutmuş eliyle Bell'in elini sıktı. ''Biz hazırız, istediğiniz anda hareket edebiliriz.'' dedi Lofgren. ''Hemen gidelim.'' dedi Bell. Long ateşi canlandırdığı sırada Lofgren kabinin sağ tarafına oturup silindir vanalarını açtı ve başının üstündeki ipi 2 kez çekerek hareket ettiğini duyurmak için buharlı düdüğü öttürdü. Sonra da uzun istim kumando kolunu çekince Adeline harekete geçti ve yavaşça hız kazanmaya başladı. 10 dakika sonra Lofgren'e doğudaki ana hatta geçme sinyali geldi. İstim kolunu biraz daha geri çekince büyük lokomotifin hızı biraz daha arttı. Bu arada Long ateşi hep kıvamında tutmaktaydı. 5 yıldır bu işi yaptığı için ideal kıvamı tutturmakta zorlanmıyordu. Lofgren kolu iyice çekince bir buhar bulutu içindeki kocaman tekerlekler hızla dönmeye başladı. Tepesinden simsiyah bir duman püskürüyordu. Bell kabinin sol tarafındaki koltuğa oturdu. Artık Cromwell'i mutlaka yakalayacağına ve onu Chicago'daki yetkililere ölü veya diri teslim edebileceğini düşünüyordu. Lokomotifin rayların üstündeki sarsıntısı Bell'e tıpkı bir dağ gölünde lastik bir bottaymış gibi yatıştırıcı geldi. Tekerleklere güç veren buharın kesintili patırtısı ve ateş odasından gelen sıcaklık son derece dinlendiriciydi. Sacramento'ya varıp Sierra Nevada dağlarına doğru döndüklerinde Bell koltuğunun üstünde iyice kaykılmış, esneyip gözlerini kapatmıştı. Birkaç dakika sonra bütün o gürültüye rağmen derin bir uykuya daldı. Adeline büyük bir hızla Sierra Nevada ve Donner geçidine doğru yol alıyordu. 28. Ayrımın sonu. Sayfa 333.